Ayrım 7. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 66. 58. Weigel'ın Richter'e söylediği doğru çıkmıştı. Frankfurt'un restoranları birinci sınıftı. Yıllanmış Ren ve Burgonyalılara kadar her şey bulunabiliyordu buralarda. Richter kendine elde dokunmuş skoç kumaşından bir takım elbise, ipek bir gömlek ısmarladı ve bir çift son moda Amerikan ayakkabısı satın aldı. Kentin merkezindeki mağazalar son derece göz alıcı vitrinleriyle gelip geçenleri baştan çıkartıyordu. Fiyatlar çok yüksekti ama Richter'in bunu aldırdığı yoktu. Temsilci kadına yüklüce bir para almıştı. Şirkeyi de bir daha görmedi. Weigel, binbaşının az da olsa resmi bir kişi olarak muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesinin doğru olmayacağını söyledi. Ancak diye ekledi sonra, ben onunla görüşmede size aracılık yapabilirim. Richter, Weigel'ın bu işlerdeki rolünün ne olduğunu düşünüyor ama hiçbir şey bulamıyordu. Yalnız şurası bir gerçekti ki çiçek tohumu satıcısı çok şey biliyordu. Bir gün Richter, şaşılacak şey dedi Weigel'a, eski savaşçılar birliği nasıl oluyor da benim partime para yardımında bulunabiliyor? Şirke bana kişisel olarak kendisinin hiçbir kazancı olmadığını söylemişti. Weigel gülümsedi. Amerikalılar herkesten daha akıllı olduklarını söyledikleri zaman gülüp geçebilirsin ama herkesten daha zengin olduklarını kanıtlamaya çalıştıkları zaman haklı olarak beni Englischen Hof'ta bir akşam yemeğine çağırabilirsin. Richter bir şeyler söylemek istedi ama vazgeçti. Eskisi gibi çok konuşmamaya çalışıyordu artık. Hatta durumu kendisine çok gülünç gelmesine rağmen gülmedi de. Düşünün bir kez, Amerikan parasıyla Amerikalılara sövüyordu. Frankfurt'un merkezi, ışıklı reklamları, yeni Amerikan arabaları şık kalabalığıyla ne kadar canlı ve hareketli ise işçilerin oturduğu semtlerde o kadar karanlık ve sessizdi. Sağda solda hala kaldırılmamış yıkıntılar duruyordu. Dükkanların vitrinleri donuk ışıklarla aydınlatılmıştı. Kadınlar ellerinde cüzdanları, şalgam ve morina balığı fiyatlarını soruyorlardı uzun uzun. Bir gün bu kenar mahalle sokaklarından birinden geçen Richter, kötü yaşıyorlar diye düşünmüştü. Ama giyimleri temiz, tertipli, yoksullukları düşkünlüğe dönüşmemiş. Kadınlarımız onarıp yamamasını iyi biliyorlar. Bu ulusumuzun bir dehası. Genç montaj işçisi Erik Scheller, işçilerle tartıştıktan sonra şunları düşündü. Ne zor bu adamları uyandırıp gayrete getirmek. Düşünmeye bile korkuyorlar. Yalnızca homurdanıyorlar. O kadar. 45'te artık yeni bir düzende yaşayacağımızı sanıyordum. Her şey kokuşmuş ve bir pamuk ipliğine bağlı görünüyordu. Ama hayır, gözlemesini bildiler deliklerini. Dünkü naziler burunları Kaf Dağı'nda hır çıkarıp duruyorlar. Richter'in yayınladığı bir tek bildiri ne işe yarar ki? Yakında bir ordu kurulacağını söylüyorlar. Krause Usta geçenlerde Königsberg'i geri almak gerektiğini haykırıyordu. İşçilere gerçeği söylediğim zaman bana sorunları abarttım karşılığını veriyorlar. Söylentilere inanmamak gerekmiş. Propagandaymış tüm bunlar. Babası tutuklandığında Erik 11 yaşındaydı. Hiçbir zaman unutamayacağı bir geceydi bu. Yastıkları delik deşik etmişler, sobanın külünü eşelemişler, annesine bağırmışlardı. Sonra sessizlik çökmüştü eve. Komşuları onlara hiç bakmıyorlar, hatta merdivenlerde bile karşılaşmamaya çalışıyorlardı. Annesi bir yerlere gitmiş, sonra ağlaya ağlaya dönmüştü. Sonra bir bebek yapım evinde güçlükle bulabildiği bir işe girmişti. Okulda öğretmenleri Erik'e, sen herkesten iyi öğrenmelisin diyorlardı. Babanın suçunu bağışlatmak için herkesten iyi okumalısın. Annesine kaç kez babasının ne yaptığını sormuş ama bir karşılık alamamıştı. Sonra savaş başlamıştı. Önce herkes neşeyle gidiyordu. Almanların yiğitlik gösterdiklerini, yakında barış olacağını, Hollanda peyniri, sardunya balığı, kokulu sabun verileceğini söylüyorlardı. Erik de öteki çocuklarla birlikte İngiltere'ye ölüm diye bağırıyordu bu sıralar. Sonra her şey değişmişti. Artık ne şarkı söyleyen, ne neşelenen vardı. Yaşlıları da askere almaya başlamışlardı. Bombardımanlar göz açtırmıyordu. Cepheden izinli gelen askerler Rusya'nın bir cehennem olduğunu anlatıyorlardı. Bir gün annesi kendini tutamadı ve Erik'e, ''Baban'' dedi, ''Nazilerin bizi ölüme sürükleyeceğini söylerdi hep. Neden hapsettiler onu?'' diye sordu Erik. Annesi açıklayarak yanıtladı. ''Komünist olduğu için. Ta o zaman anlamıştı başımıza gelecekleri. Alçaklar ona işkence ettiler. Erik 16 yaşındaydı ve fabrikada çalışıyordu. Babasının yolundan gitmesi gerektiğini anlıyor ama ne yapacağını bilmiyordu.'' Arkadaşlarıyla konuşmayı denedi. Kimisi ürküp ondan uzaklaştı, kimi onun özel olarak aralarına sokulmuş, bir casus olduğunu sanarak kaçtı. Kimi de isteksizce söylediklerine karşı koydu. Vatana ihanet etmek olmazdı. Ruslar Almanları yok etmek istiyordu. Savaşın bitimine 2 ay kala Erik'i asker aldılar. Burada savaş sanatını öğrenemedi. Alayından yaşlı bir askerle dost olmuştu ve asker komünistti. Herkesin penceresinde beyaz bir çarşaf, peçete, mendil astı işgal günlerinde Erik koluna kızıl bir kurdele bağladı. Yeni bir düzen kurulacak artık, diyordu. Şimdi o günlerin umutlarını acı bir gülümsemeyle anımsıyordu. Çalıştığı fabrikada topu topu 18 komünistler. İşçiler pek seyrek gazete okuyorlar, toplantılara gitmek istemiyorlardı. Erik onları kımıldatmak istediği zaman da bıktım artık, yine mi propaganda, diyorlardı. Eski Savaşçılar Birliği'nin toplantılarına katılan Krause ustayı da dinlediği yoktu kimsenin. Yakın geçmişi anımsayarak yeter ki savaş olmasın, her şey yoluna girer diyorlardı. Erik 23 yaşındaydı. Annesi o askerdeyken ölmüştü, bu yüzden tek başına yaşıyordu. İlk kez babasının yazgısı üzerine düşündüğü zaman yüreğini saran tutkuyla yanıyordu hala. İşçiler biraz şaşkınlık, biraz da acımayla bırak şu politikayı diyorlardı. Uğraşacak başka işin yokmuş gibi. Akşamları öteki işçiler bira ya da dans salonlarına giderken o oturur kitap okurdu. Her şeyi ama her şeyi öğrenmek istiyordu. Hiçbir parti toplantısını kaçırmıyor. Mitinglerde konuşuyorlardı. Üstün bir hitabet yeteneği vardı. Altında Erich Schiller imzasıyla Savaş ve Barış adlı yazısını gazeteye görünce tıpkı bir çocuk gibi sevinmişti. Göstersem mi acaba gazeteyi Anna'ya? Ama hayır, övüngen sanabilir beni. Anna ile sonbaharda Kent kitaplığında tanışmıştı. Görür görmez hoşuna gitmişti kız. Arada bir onun masasına uğruyor ama Anna'yı beğendiğini, düşüncelerini sık sık ona kaydığını, kendine bile itiraftan çekiniyordu. Yüzlerce cilt roman yutmuş olmasına rağmen gönül işlerinde tecrübesizdi. Anna ile aralarında ortak bir şeyler mi vardı ki bu yakınlık doğmuştu? Hayır. Anna Nazi Partisi üyesi, muhasebeci Reisberg'in kızıydı. Çocuk yaşlarından beri Kızılların yok edilmesi gerektiğini, Führer'in Almanya'yı kurtardığını duya gelmişti. Başçavuş Reisberg 1944 yüzünde Doğu cephesinde ölmüştü. Anna felçli annesine ve küçük kardeşine bakmak zorundaydı. Elinden hiçbir iş gelmezdi. Babası sağken şöyle demişti bir gün, evlenirsin olur biter. Askerlere iç çamaşır diken bir atölyeye girdi İlkin. Sonra da bir moda evine. 3 yıl atölye kapanına değin çalıştı burada. Sonunda Şirke kurtardı onu. Eski Savaşçılar Birliği'nde Şirke'nin özel sekreteri olarak çalışacaktı. Eski savaşçıların ailelerine yardıma kendine bir borç biliyordu Şirke. Rokov kenti komutanından tanıdığı müteveffa başçavuş Reisberg'in ailesine de yardım etmesi son derece olağandı. Sonra Anna'yı görür görmez düşündüğü iş için biçilmiş kaftan olduğunu anlamıştı. Çekici bir dış görünüşü vardı Anna'nın. İnceydi, açık sarı saçları, koyu mavi gözleri vardı. Ciddi, ağırbaşlıydı. Şirke ona karşı güler yüzlüydü. Frau Reisberg'in sağlığını sormayı hiç unutmazdı. Kısa süre sonra Anna konusunda yanılmadığını anladı. İyi çalışıyordu. İşine ve çevresine karşı ciddiydi. Şirke bazen gelen ziyaretçilerle onu görüştürüyor, gizli dosyalarını emanet edebiliyordu. Eski Savaşçılar Birliği'nde çalışan bir kızı nasıl beğenebilirdi Erik? Doğrusu tanıştıkları sırada birbirlerinin nerede çalıştıklarını bilmiyorlardı. Anna da Erik gibi okumayı seviyordu ve kitaplıktaki karşılaşmalarında hep kitaplar üzerine konuşuyorlardı. Erik bir gün komünist olduğunu söyledi Anna'ya. Babam Nazi'ydi dedi. Anna bir süre sustuktan sonra küçük bir kızdım ben o zamanlar ve üzerinde hiç düşünmemiştim bunun. Ama şimdi onların yaptıklarını doğru bulmuyorum. Geçenlerde bir Rus romanı okumuştum. Almanlara karşı savaşan gençleri anlatıyordu. Biliyorum bir roman bu ama bizimkilerin de orada korkunç şeyler yaptıklarına inanıyorum. Aslında sorun İyi insan, kötü insan sorunu değil. İnsanlar çeşitlidir ama böyle davranmak da olacak şey değil. İyi insanlar bile kudurmuşa dönüyor o zaman değil mi? Erik gülümsedi ve galiba elde ediyorum onu diye düşündü. Aslında kendisiyle geçmişti. Sabırsızlıkla onu göreceği günü bekliyor, gözlerini ondan ayıramıyordu. Onları birbirine iten şey üzerinde hiç konuşmuyorlardı ama dışarıdan bakan bir kimsenin aşık bir çiftten başka bir yargısı olamazdı onlar için. Erik ona nerede çalıştığını sormamıştı. Ama bir gün bu konu aklına gelip de Anna'dan eski savaşçılar birliği yanıtını alınca öfkelendi. Neden gizledin bunu benden? Şaşırmıştı Anna. Gizlemedim ki. Siz sormadınız. Uzun süre sustu Erik. Anna'yı bu kadar sevdiğini ve onu yitirmenin dayanılmaz bir acı olacağını ilk kez düşünüyordu. Anneme ve kardeşime bakmak zorundayım biliyorsunuz. Okula gidebilmesi için daha yeni elbise alabildim kardeşime. İnanın kötü hiçbir şey yapmıyorum. Bir bürodan başka bir şey değil orası benim için. Erik kızmayın bana. Başka bir iş arayacağım, şımarık değilim, ne olursa yaparım. Biraz sabredin. Yeniden işsiz kalırsam annem dayanamaz, ölür. Yeniden karşılaştıklarında Anna, başka bir iş bulmalıyım kendime dedi. Tiksiniyorum. Başlangıçta eski savaşçıların ailelerine yardım ettiklerini sanıyordum. Kötü bir şey değil bu. Herkes savaştı ve kimseye savaşmak isteyip istemediği sorulmadı. Ama şimdi görüyorum ki siz haklıymışsınız. Tam bir Nazi yuvası burası. Yeni bir ordu kurmak ve yeniden savaşmak istiyorlar. Artık her şeyi biliyorum. Heyecandan konuşamıyordu Anna. Erik ise sabırsızlanıyor, çabuk anlatmasını istiyordu. Sonunda, İmza için yazılar getirmiştim binbaşıya dedi Anna. General beni görünce sustu ama binbaşı devam edebileceğini söyledi. İnanın bana dinlemedim onları ama benim yanımda konuştukları için ister istemez duydum. General Landersberg hapishanesinden döndüğünü, kardeşinin de orada olduğunu söyledi. Bir plan hazırlamışlardı ama kardeşi karşıydı bu plana. Neden söz ettiklerini anlamıyordum. Ortak komuta, bağımsız komutanlıklar gibi sözler geliyordu kulağıma. Yalnız bir ordu oluşturmaya çalıştıkları kesin. Demek ki yeniden savaş olacak. Of tanrım ne korkunç. Erik heyecanlanmıştı. Kimdi bu general? Spiedel. Sonra dedi ki, General Mahman gelecek. Ben General Schollett'in mektubunu gördüm. O da Landersberg hapishanesinde yatıyor. Mektupta bir yedek komutanlık kurulmasından söz ediliyor. Anna sözünü bitirince Erik yavaş sesle. Bütün bunlar çok önemli dedi ama nasıl anlatabilirim bunu bizimkilere? Sizi eli vermiş olurum o zaman. Anna başını salladı. Nasıl olsa dönmeyeceğim bir daha oraya. Dönemem. Körler için bir lokantada garson aradıklarını duydum. Erik vedalaşırken dalgındı. Anna'nın anlattıklarını düşünüyordu. Hemen arkadaşlara iletmem gerek bunları. Şirket çılgına dönmüştü. Wilhelm Spiedel'le yaptığı konuşma nereden ve kimden sızmış olabilirdi? Aklın alabileceği bir şey değildi bu. İlken Schollett'ten kuşkulandılar ama Tanrı'nın bir saf kuluydu bu. Malman'a gelince geveze bir reklamcıdan başka bir şey değildi. Nereden bakılırsa bakılsın bir darbeydi bu. Amerikalılar sözümüzden döndüğümüzü düşünecekler. General Davis'in nasıl bir tavır takınacağını tahmin edebiliyorum. Bunun yanı sıra birçok kişi de korkuya kapılacak. Bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Artık Fransızlardan hiç söz etmiyorum. Tam da oraya gideceğim sırada bundan daha iyi bir uvertür olamazdı doğrusu. Hemen şimdi bir yalanlama hazırlamak gerek. Şirke yandaki odaya seslendi. Fräulein Reisberg, Temenveyla girdi içeri. Fräulein Reisberg 3 gündür işe gelmiyor. Herhalde hastalandı. Kentte grip salgını var. Erik fabrikaya gazeteye getirip gösterince bütün işçiler telaşlandı. Söylenenler gerçeğe benzemeye başlıyor. Ciddi ciddi savaşa niyetli bu adamlar galiba. Lanet bir iş bu canım ama belki de uydurmadır tüm bunlar. Hayır, cesaret edemezler. Adlar, tarihler, sayılar, tüm üniteyi heyecanlı bir uğultu sarmıştı. İşçiler bağırıyorlardı. Bizsiz savaşsınlar. Krauser usta Erik'e yaklaştı ve yavaşça. Baban gibi olacak senin de sonun dedi. Anladın mı? Telefonların başında ter içinde kalmış muhabirler sansasyonel haber bildiriyorlardı. Landersberg hapishanesindeki görüşmeler, General Spiedel, Gestapo, yedek komutanlık, General Deves kesinlikle yalanlıyor. Uzaklardan, Londra'dan, Roma'dan, Stockholm'dan. Stenografların zayıf sesleri geliyordu. Generalin adı? Anlaşılmıyor. Kodlayın. Bediye tembel bir sesle nihayetse Fransızların inatçılığını biraz fazla büyütüyorsunuz gözünüzde dedi. Benim korktuğum duygusallığa saplanılacağı. Nihayet susuyor ve düşünüyordu. General Davis iyi bir savaşçı ama yabani. Züccaciye dükkanındaki bir su aygırı da o. Gnome Aeron fabrikasında işçiler iş bırakmışlardı. Jive bir tezgahın üzerine çıkmış bağırıyordu. Bize SS'lerin komuta etmesini istiyorlar. Doktor Krylov gülümseyerek katladı gazetesini. Bütün benzeşikler bir araya toplanmış. Hapishaneleri bile yoklamaya başladılarsa işleri kötü demektir. Erik akşam Anna'ya uğramak istiyordu ama caydı. Ona bir zarar vermemesi gerektiğini düşünüyordu. Durum gitgide sertleşiyor. Hiç şüphesiz kazanan biz olacağız sonunda. Rusya var, Çin var, bizim Almanya'mız var ama şimdilik burada onların sözü geçiyor. Krauser'in söyledikleri palavra değil. Tutuklayabilirler beni. Kurşuna bile dizebilirler hatta. Ben ne yaptığımı, neyin üzerine gittiğimi biliyorum. Ama Anna'nın acı çekmesine neden olmamalıyım. Bir başkasını bulur ve rahat bir ömür sürer. Mektup yazmaya karar verdi Anna'ya. İlk yazdığını soğuk ve kuru bulup yırttı. Yeniden oturdu yazmaya. Sevgili Anna, Bir daha görüşmememiz gerektiğini sanıyorum. Bir gün siz bana politik çalışmalarıma çok mu bağlı olduğumu sormuştunuz. Ben de size çok demiştim. Bu yeterli bir sözcük değil. Ben hiçbir zaman o çalışmalarımdan kopamam, ayrılamam. Bir zamanlar genç kızla ay üzerine bir öykü okumuştum. Kız ırmağa bakıyor ve aya soruyor. Beni ne bekliyor? Ay yanıtlıyor. Şimdi bir adam gelecek, seni çağıracak. Eğer onun ardından gidersen yalnızca acı verecek sana. Bırakacak seni. Böyle olacaksın işte. Irmaktaki gibi. Kız ırmağa bakmış, yaşlı, aksaçlı bir kadın görmüş. Bu arada ayın söylediği adam gelmiş, çağırmış kızı ve kız adamın ardından gitmiş. Bu romantik öykü şimdi nereden aklıma geldi bilmiyorum. Söylemek istediğim şu, ben falcı değilim, geleceğimi bilemem. Zaferin bizim olacağından eminim ama çok kurban vermemiz gerekecek bu uğurda. Eğer birlikte olmaya devam edersek hem sizin için hem de benim için ayrılık çok zor olacak. Sonra benimle birlikte oluşunuz yüzünden, sizden kuşkulanabilirler. En iyisi hemen şimdi ayrılmak. Eski Savaşçılar Birliği'nden ayrılmakla çok iyi ettiniz. Sizin için çok tiksinç bir şeydi bu, biliyorum. Ama siz politikadan çok uzaksınız. Demek ki rahat bir ömür sürebilirsiniz. İnanın bana, sizi hiç unutmayacağım. Size mutluluklar diliyorum. Allah'a ısmarladık Anna. Mektubu sabah erkenden, fabrikaya gitmeden önce bıraktı. Bütün gün Anna'yı hiç düşünmedi. Çalıştı, arkadaşlarıyla tartıştı. Ama akşam evine gelince diş ağrısı gibi keskin, acı bir keder sardı içini. Işığı yakmadan yatağın üzerine oturdu. Elleri dizlerinde kenetli, küçük pencereden kocaman ve soğuk aya baktı. Anna'ya genç kızı ırmak öyküsünü yazmasının nedeni belki de dün gece mehtap olmasıydı. Aptalca bir şeydi aydan söz etmek ama gerçeği yazmıştı. En iyisi bir daha hiç görüşmemeliydi. Neden onu da ardı sıra tehlikelere sürüklesin de? Mutluluğunu istiyordu onun. İyi ama niçin? İri sözlerden hep korkmalı mı insan? Seviyordu işte onu. Kapı vuruldu, erik titredi. Tutuklamaya geldiler muhakkak. Anna girdi odaya. Elleri buz gibiydi. Odanın ortasında susarak öylece durdular. Öyküdeki kız benim dedi Anna sonunda. Al sana, işte ay, işte kız. Beni sevmeyebilirsin, bana acı çektirebilirsin. Olsun, yine de seninle geleceğim. Erik Anna'ya sarıldı, öptü. Birden yürekleri neşeden taşıverdi. Erik Anna'yı odanın içinde döndürmeye başladı. Gülüyor, bir şeyler söylüyor ve öpüyor, öpüyordu. Ay batalı çok olmuştu. Şafağın donuk ilk ışıklarıyla elleri birbirinden ayrıldı. Belki de dedi Erik, seni hep seveceğim. Zafer de bizim olacak, mutluluk da bizim olacak. Her şey bizim olacak. 7. ayrımın sonu sayfa 74.